Ayrım 12. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 116. Yolun başındaki biri için böyle insanlarla tanışmak büyük kazançtır. Ama asıl dersimi daha sonra aldım. Tam bir rastlantıydı. Verheyren'in evinde tanıştığımız bir sanat tarihçisi, büyük resim ve heykel ustaları döneminin kapandığından yanıp yakınınca ben sertçe karşı çıktım. Rodin vardı ve geçmişe biçim vermiş olan büyüklerden daha az önemli değildi. Onun yapıtlarını bir bir saymaya başladım. Birisine karşı görüşümü savunurken hep olduğum gibi öfke dolu ve heyecanlıydım. Verheyren sessiz sessiz güldükten sonra, "Rodin'i böylesine seven bir insan onu yakından tanımalı," dedi. "Yarın onun atölyesine gideceğim. İstersen seni de alayım." İstersen mi? Sevinçten gözüme uyku girmedi. Ama Rodin'in yanında dilim tutulmuş gibi oldum. Ona tek kelime söylemeden heykellerin arasında bir heykel gibi kala kaldım. Tuhaf ama bu şaşkınlığım Rodin'in hoşuna gitti. İhtiyar ayrılırken beni Medon'daki atölyesini görmeye çağırdı. Hatta yemeğe de. İlk dersimi almıştım. Büyük insanlar her zaman iyi yürekli de oluyordu. İkinci ders büyük insanların genellikle yalın yaşadığıydı. Ünü dünyayı kaplayan yapıtları bizim kuşağın gözünde en yakın bir dost gibi bütün çizgileriyle yaşayan bu adamın evinde orta halli bir köylüde olduğu kadar yalın yemek yeniliyordu. Doyurucu bir et, birkaç zeytin ve olgun meyveler vardı. Bir de taze şarap. Şarap yüreklendirmiş ve sonunda ihtiyar ve karısıyla 40 yıllık dostlarımmış gibi serbestçe konuşmuştum. Yemekten sonra atölyeye geçmiştik. Çok büyük bir salonda en önemli yapıtların ilk kopyaları duruyordu. Ama onların aralarında da çoğu alçıdan yapılmış ve hepsi birbirinden eşsiz, yüzlerce küçük küçük parça çalışmaları, bir el, kol, bir at yelesi, bir kadın kulağı vardı. Çoğu kendi etütleri için yapılmış o eskizlerden bazılarını bugün bile olduğu gibi gözümün önüne getiriyorum. O bir tek saati daha saatler saati anlatabilirim. Usta beni sonunda bir sehpanın önüne götürdü. Sehpanın üzerinde ıslak bezlerin gizlediği son yapıtı bir kadın başı vardı. İri, yıpranmış köylü elleriyle bezi kaldırıp geriye çekildi. Kendimi tutamayarak "Admirable, muhteşem" bastırdım. Ama bu ucuz deyimden de hemen utandım. Usta kendini beğenmişlikten %100 uzak bir yansızlıkla yapıtını süzdü. "Ne sepa, değil mi?" diye mırıldanıp beni doğrulamakla yetindi. Sonra bir duraklayıp, "Yalnız şu omuzda biraz bekleyin bakayım," dedi. Ceketini çıkarıp beyaz önlüğünü giydi, spatulasını eline aldı. Canlı bir kadının yumuşacık derisiymiş gibi neredeyse soluk alan omzu büyük bir ustalıkla yonttu ve "Şurası da var," diye mırıldandı. Ufacık bir ayrıntı eklemekle yapıtın etkisi artırılmıştı. Ondan sonra hiç konuşmadı. Birkaç adım geriledi, sonra ileri birkaç adım attı, heykeli bir aynadan süzdü. Somurttu, anlaşılmaz sesler çıkardı. Şurayı burayı değiştirdi, düzeltmeler yaptı. Yemekteyken dostça dalgın olan gözlerinde şimdi tuhaf parıltılar titreşiyordu. İrileşmiş ve gençleşmiş gibiydi. Bütün tutkusuyla, iri bedeninin bütün gücüyle çalışıyordu. Her ileriye ya da geriye gidişinde döşeme tahtaları gıcırdıyordu. Ama onun bir şey duyduğu yoktu. Büyük ve eşsiz ustayı çalışırken görmekten pek mutlu bir gencin heyecandan yüreği ağzında arkasında durduğunu fark etmiyordu. Beni iyice unutmuştu. Sanki orada yoktum. Gözünde heykel, yapıtı ve arkasında da mutlak mükemmelliğin belli belirsiz hayali vardı. Böyle bir 15 dakika, yarım saat geçti. Ne kadar sürdüğünü bilemeyeceğim. Büyük anlar zaman ölçüsünün ötesindedir hep. Rodin öylesine kendini vermiş, çalışmasına öyle dalmıştı ki top atılsa farkında olmazdı. Hareketleri gittikçe sertleşiyor, hatta öfkeli bir hal alıyordu. Bir tür vahşilik ya da sarhoşluk gelmişti üzerine. Gittikçe daha hızlı, daha hızlı çalışıyordu. Sonra elleri ağırlaştı. Başka yapılacak hiçbir şey kalmadığını anlamış gibiydi elleri. Bir, iki, üç kez geriye çekildi ama başkaca bir değişiklik yapmadı. Sonra ağzının içinde bir şeyler mırıldandı ve sevilen bir kadının omuzlarına şal koyar gibi bezleri heykele dikkatle sardı. Derin derin ve rahatlayarak soluk aldı. Ateş sönmüştü. Akıl erdiremediğim o büyük dersi işte bundan sonra aldım. Usta önlüğünü çıkarıp gene ceketini giydi ve gitmeye davrandı. Kendisini çalışmaya verince beni hepten unutmuştu. Yapıtlarını göstermek için atölyesine getirdiği bir gencin titreyerek arkasında durduğunu, bir heykel kadar hareketsiz kalıp soluğunu tuttuğunu unutmuştu. Rodin kapıya doğru yürüdü ama tam kapıyı açarken beni gördü ve kötü kötü baktı. Atölyesine gizlice girmiş olan bu yabancı kimdi? Ama hemen hatırladı. Neredeyse utanarak yanıma yaklaştı ve "Pardon monsieur" diye başladı. Ama ben daha fazla konuşturmadım. Büyük bir minnetle eline sarıldım. O eli öpmeyi çok isterdim. İşte bu tek bir saat bana bütün gerçek sanatların büyük sırlarını daha yerinde bir deyimle insanoğlunun yaratıcılığının bilinmez yanını ardına kadar açmıştı. Her sanatçının dikkatinin yoğunlaştığını, bütün gücünü ve aklını bir araya topladığını, kendinden geçtiğini, dünyanın dışına çıktığını anlamıştım. Bütün ömrüme yetecek bir şeyler öğrenmiş bulunuyordum. Niyetim Mayıs ayında Paris'ten Londra'ya gitmekti. Ama yolculuğu 14 gün ertelemem gerekti. Çünkü o sevimli otelim hiç beklenmedik bir durum yüzünden beni rahatsız etmeye başlamıştı. Hem pek eğlendiren hem de değişik Fransız çevrelerinin düşünce yanını bana öğreten bir serüven buna yol açtı. O zamana kadar hiç görmediğim eşsiz Chartres Katedrali'ni görmek için dostlarla Paskalya'da Paris'ten 2 günlüğüne uzaklaşmıştım. Salı sabahı oteldeki odama dönüp giysimi değiştirmek isteyince aylardır köşede duran valizimi bulamadım. Aşağıya inip küçük otelimin sahibine gittim. Minicik kapıcı odasını karısıyla değişimli olarak gün boyu bekleyen bu ufak tefek besili ve al yanaklı Marsilyalıyla çoğu zaman şakalaşır, hatta ara sıra karşı kahvede tavla oynardım. Adamcağız heyecanlanıverdi. Yumruğunu masaya vurup "Demek öyle," diye haykırdı. Ne demek istediğini kavrayamadım. Bunu söylerken de acele acele ceketini sırtına geçirdi. Her zaman olduğu gibi kolları sıvanmış oturuyordu. Rahat terliklerini fırlatıp ayakkabılarını giydi ve bana durumu açıkladı. Durumun iyice anlaşılması için Paris apartmanlarının ve otellerinin bir özelliğini daha hatırlatmam yerinde olur sanırım. Paris'te küçük otellerde ve kiralık evlerin çoğunda dış kapı anahtarı yoktur. Buna karşılık dışarıdan zil çalınca kapıcı odasından hemen ve kendiliğindenmişçesine kapı açılır. Küçük otellerin ve kiralık evlerin kapıcısı ya da mal sahibi bütün geceyi kapıcı odasında geçirmez ve yatak odasından bastığı bir düğmeyle kapıyı açar. Bunu yaparken çoğu zaman yarı uykudadır. Evden çıkan kişi "Lütfen ipi çekin," diye seslenir. Dışarıdan gelen de adını verir, böylece bir yabancının içeriye girebilmesi kuramsal olarak önlenir. Benim otelin kapısı geceleyin 2'de çalınmış. İçeriye giren birisi, kiracılardan birinin adına benzeyen bir ad verip kapıcı odasında asılı duran anahtarlardan bir tanesini almıştı. Doğrusu geç gelen bu kişiyi camın arkasından kapıcının denetlemesi gerekirdi. Ama anlaşılan pek uykuluydu. Ama bir saat sonra bu kez de dışarıya çıkmak isteyen biri "Lütfen ipi çekin," diye seslenince kapıyı da açmış bulunuyordu. Sabahın 2'sinden sonra sokağa çıkılmasını kuşkuyla karşılamıştı. Hemen yerinden fırlayıp gidenin arkasından sokağa bakınca elinde valizle uzaklaşan birini görmüş ve ayağında terlik, sırtında gecelik arkasından koşmuştu. Ne var ki adam köşeyi dönüp de Petit Champs sokağında küçük bir otele girince bir hırsız ya da bir soyguncuyu aklına getirmemiş ve yine yatağına uzanıp mışıl mışıl uyumuştu. Yanılgısı onu heyecanlandırmıştı. Benimle birlikte en yakın polis noktasına koştu. Polis Petit Champs sokağındaki otele sorunca valizimin hala orada durduğu ama hırsızın belki de yakın bir kahvede sabah kahvesi için dışarıya çıkmış olduğu anlaşıldı. İki sivil polis Petit Champs sokağındaki otelin kapıcı odasında pusu kurdular. Hırsız yarım saat sonra ve hiç kuşkulanmadan dönünce de hemen yakaladılar. Otelci ile benim formalitelerin yapılması için karakola gitmemiz gerekiyordu. Karakolda başkomiserin odasına götürüldük. Bıyıklı, pek şişman ve sevimli biri olan komiser, ceketinin düğmelerini çözmüş, üstü kağıt dolu bir masanın arkasında oturuyordu. Odaya tütün kokusu sinmişti. Masanın üstünde duran koca bir şişe şarap, komiserimizin işte öyle korkunç ve hayatın tadını bilmeyen polislerden olmadığını gösteriyordu. Komiserin emri üzerine önce valiz getirildi. Önemli bir eksik bulunup bulunmadığını gözden geçirmem gerekiyordu. Paris'te 5 aydır oturmaktan iyice sonuna gelmiş olan 2000 franklık bir kredi mektubu, valizdeki öteberi arasında sözüm ona bir değeri bulunan tek önemli şeydi. Ama onu da benden başkası kullanamayacağından yerli yerinde duruyordu. Valizin benim olduğunu ve içindekilerin tamam bulunduğunu gösteren protokol düzenlendikten sonra komiser hırsızın getirilmesini emretti. Ne biçim biriyle karşılaşacağımı merakla beklemekteydim. Merakım boşa çıkmadı. İri yarı iki çavuş arasında çelimsizliği ve sıskalığı daha da gülünçleşen bir zavallıcık çıka geldi. Üstü başı epeyce eski, yakası kravatsızdı. Küçük ve sarkık bir bıyığı, tok olmadığını pek belli eden durgun bir fare suratı vardı. Bilmem yerinde mi kullanıyorum bu deyimi ama başarılı bir hırsız değildi. Valizi yüklenip sabah sabah oradan uzaklaşmamakla beceriksizliğini ortaya koymuştu. Gözlerini yere eğmiş ve içi ürperiyormuşçasına titreyerek güçlü komiserin önünde duruyordu. Övünülecek bir şey olmamakla birlikte gene de söyleyeceğim, acımakla yetinmemiş, tuhaf bir yakınlık da duymuştum ona. Üstü arandığında ele geçen şeyleri bir polis memuru büyük bir ciddilikle bir tahtanın üstüne bırakınca, az önce ona beslediğim duyguyla karışık ilgi daha da arttı. Bu gördüklerimden daha tuhaf bir koleksiyon zor düşünülebilirdi. Pek pis ve yırtık bir mendil, gümüş bir halkada güzel ezgiler çıkararak sallanan düzinelerle her biçim ve her boyda maymuncuk, aşınmış bir para çantası, silah falan yoktu. Hırsızımızın pek acemi olmadığını ama işini barışçıl yollardan yürüttüğünü gösteriyordu. Önce çanta hepimizin gözü önünde arandı. Çantanın içinden çıkanlar pek şaşırtıcı oldu. 1000 ya da 100 franklık banknotlar da yoktu. Tek bir frank da. Buna karşılık ünlü dansözlerin ve artist bayanların çıplığa yakın fotoğraflarından 30'a yakın bulundu. Ayrıca 3 ya da 4 müstehcen fotoğraf çıktı. Bu da o sıska ve kederli olanın güzellikleri aşırı tutkunluğundan, Paris tiyatro dünyasının erişilmez yıldızlarını hiç değilse fotoğraflarıyla kalbinde taşımak istediğinden başka bir şey ortaya koymadı. Sözün kısası, bir başka suçu bulunmadı. Bu müstehcen ve dekolte fotoğrafları yapmacıklı bir sertlikle bir bir inceleyen komiserin bu durumda bir suçluda rastladığı böyle tuhaf bir koleksiyon merakına benim gibi içten içe güldüğü gözümden kaçmadı. Ama zavallı suçluya duyduğum sevgi estetik güzelliğe karşı özel eğilimini görünce büsbütün arttı. Komiser yazı kalemini büyük bir ciddilikle eline alarak davacı olup olmadığımı sorunca kesin ve çok içten gelme bir hayırla karşılık verdim. Burada durum üzerine yeni bir açıklama gerekiyor sanırım. Bizde ve başka birçok ülkede bir suç işlenince dava re'sen açılır, yani devlet adaleti kendiliğinden yürütür. Fransa'da ise zarar gören kişi dava etmek ya da vazgeçmek yollarından istediğini seçmekte serbesttir. Hukuk anlayışının böylesini ben öteki katı sistemden daha adilce bulurum. Çünkü kötü durumda birini kurtarma yolunu açık bırakır. Oysa söz gelişi Almanya'da bir kadın sevgilisini kıskançlık nöbetine kapılıp tabancayla yaralasa, erkeğin bütün yalvarıp yakarmaları onu hüküm giymekten kurtaramaz. Devlet işe karışıp, heyecan sonucu bunlar başına gelen erkeğin şimdi belki daha da çok sevdiği kadını çeker ve erkeğin elinden zorla alıp hapse tıkar. Fransa'da ise erkek bağışlayınca ikisi kol kola girip evlerine dönerler ve olay kapanmış sayılır. Ben kesin bir dille hayır der demez 3 yönlü bir olay kendini gösterdi. İki polisin ortasındaki insan birden ayağa kalktı, anlatılmayacak ve hiç unutamayacağım minnet dolu bakışlarla beni süzdü. Komiser de kalemi hoşnutlukla masaya bıraktı. Hırsızın kovuşturulmasına razı gelmememden hoşnut kaldığı pek belliydi. Bir sürü yazışmadan kurtulmuş oluyordu ama otelcinin durumu bambaşka oldu. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Bu yaptığım doğru değildi. Serserilerin, haşeratın kökü kurutulmalıydı. Bu gibilerin ne büyük kötülükler yaptığını bilemezdim. Dürüst kişiler böyle itler yüzünden gece gündüz hep tetikte olmak zorundaydı. Bunlardan birinin bırakılması öteki 100 taneyi yüreklendirecekti. Otelcim işi ters giden bir küçük burjuvanın dobralığı ve konuşkanlığıyla söyleniyordu. Bu yüzden başına gelenleri düşünüp davamdan vazgeçmememi neredeyse kabalaşarak istiyordu. Ama ben kararımdan caymadım. Valizimi bulduğuma göre hiçbir kaybım yoktu. Böylece her şey kapanmıştı bence. Ömrüm boyunca kimseyi dava etmiş değilim. Birinin benim yüzümden hapishane yemeğini yemek zorunda kalmadığını bilirsem, öğlen yemeğinde kanlı bifteğimi daha rahat yerdim. Otelcim gittikçe daha heyecanlanarak her sözüme karşılık veriyordu. Ama komiser kararı ancak benim verebileceğimi ve davamdan vazgeçmekle olayın da kapandığını söyleyince otelci birden arkasını dönüp öfkeyle odadan çıktı, kapıyı gürültüyle çarptı. Komiser ayağa kalkıp öfkeli otelcinin arkasından gülümseyerek baktı ve sessiz bir anlaşma havasıyla elini bana uzattı. Resmi işlem böylece kapanmıştı. Otele götürmek üzere valizime uzandım ama işte tam bu sırada olağanüstü bir durumla karşılaştım. Hırsız çabucak yanıma yaklaşıp, "Oh, no, monsieur," dedi. "Valizinizi otele ben taşıyacağım." Arkamda valizimi taşıyan minnettar hırsızla 4 sokak ötedeki otelimin yolunu tuttum. Can sıkıcı bir olay böylece pek neşeli ve sevindirici bir sonla kapanacak gibiydi. Ama kısa aralarla 2 olaya daha yol açtı. Bu sayede Fransız ruhunu daha iyi anlatan örnekler görmüş oldum. Ertesi gün Verhaeren'e gittiğimde alaylı bir gülümseyişle karşılaştım. Şakalaşarak "Paris'te neler geçmiş başından," dedi. "Ama en önemlisi senin böylesine para babası bir delikanlı olduğunu öğrenmem." Ne demek istediğini önce anlamadım. Bana bir gazete uzattı. "Aman Tanrım, dünkü olay üzerine aklın alamayacağı koskoca bir haber çıkmıştı." Oysa bu romantik yakıştırmaların gerçekle hemen hemen hiçbir benzerliği yoktu. Kentin merkezinde bir otelde kalan kibar bir yabancının daha ilginç görünsün diye beni kibar yapıvermişlerdi. Valizinin nasıl çalındığı aşırı bir gazetecilik şişirmeciliği ile anlatılıyordu. Valizde bir sürü değerli ötebiri ve bunların arasında 20 bin franklık bir çek vardı. 2 bin frank bir gecede 10 kat çoğaltılmıştı. Değer biçilmez daha pek çok şey de vardı valizde. Gerçekte ise gömlek ve kravattan başka bir şey yoktu. Önce bir iz ele geçirileceği hiç umulmamıştı. Çünkü hırsız müthiş bir ustalıkla işini becermişti. Görünüşe bakılırsa seçtiği yeri de iyi tanıyordu. Ama ilçe polis şefi, bay falan, hep bilinen büyük enerjisi ve büyük kavrayış gücüyle bütün önlemleri alıvermişti. Onun telefonları sonucu bir tek saatte Paris'in bütün otel ve pansiyonları inceden inceye araştırılmış, her zamanki ustalığı ile almış olduğu önlemlerle de suçlu en kısa sürede yakalanmıştı. Polis müdürü bu olağanüstü başarılarından ötürü memuruna hemen övgülerini belirtmişti. Çünkü onun bu akıllılığı ve başarısı Paris polisinin eşsiz çalışmalarına yeni ve pırıl pırıl bir örnek daha katmıştı. Bu haber yazısının gerçekle en küçük benzerliği yoktu elbette. Çünkü bizim babacan komiser yazı masasından tek adım uzaklaşmamış, hırsızı ve valizi biz kendi elimizle ona teslim etmiştik. Ama o bu güzel fırsatı adının propagandası için kullanmasını becermişti. Benim serüven hırsıza ve polise hoş sonuçlar sağladığı halde benim için hiç de öyle olmadı. Çünkü her zaman pek keyifli olan otelcim beni uzaklaştırmak için o günden sonra elinden geleni ardına koymadı. Merdiveni inerken kapıcı odasındaki karısını nezaketle selamlıyordum. Ama kadın hiç karşılık vermiyor, asık yüzle arkasını dönüyordu. Hizmetçi odamı doğru düz toplamıyor, mektuplarım anlaşılmaz bir biçimde kayboluyordu. Hatta yandaki mağazalarda ve çok sigara içtiğim için iyi bir müşteri sayıldığım tütüncü dükkanında pek soğuk karşılanıyordum. Davranışımdan kendini hakarete uğramış sayan küçük burjuva ahlakı yalnız otelde değil bütün sokakta ve hatta bütün ilçede bana karşı çıkmaktaydı. Çünkü ben bir hırsıza yardım etmiş bulunuyordum. Sonunda hırsızdan kurtardığım valizimi alıp suç işleyen benmişim gibi bu çok rahat otelden başım önümde uzaklaşmam gerekti. Londra, Paris'ten sonra üzerimde tuhaf bir etki yaptı. Aşırı sıcak bir günde gölgeye girivermiş gibi oldum. İlk anda elde olmadan bir ürperiliyor ama sonra gözde, gönülde alışıyor. İngiltere'ye 2-3 ay ayırmayı önceden kararlaştırmıştım. Çünkü bir ülkeyi tanımadan onun dünyasını kavrayıp güçlerini nasıl değerlendirebiliriz? Unuttuğum İngilizcemi aslında hiçbir zaman akıcı olmadı, bolca konuşarak ve hareketli topluluklara karışarak canlandırmak isteğindeydim. Bu sonuncuyu ne yazık ki gerçekleştiremedim. Boğazın ötesiyle edebiyat bağlarım bütün kara Avrupalıları gibi pek azdı. Küçük pansiyonumuzda saray, at yarışları ve toplantılar üzerine yapılan sabah kahvaltısı konuşmalarında ve her tür kısa görüşmede kendimi pek yetersiz buluyordum. Politika tartışmalarını izleyemiyordum. Çünkü Joe dediklerinin Chamberlain olduğunu ve Sir'lerden küçük adlarıyla söz ettiklerini bilmiyordum. Arabacıların Cockney lehçesinden de tek söz anlamıyordum. Bu yüzden umduğum kadar çabuk ilerleyemedim. Kiliselerde rahipleri dinleye dinleye diksiyonumu azıcık düzeltmeyi ummuştum. 2-3 kez duruşmalarda bulundum. İyi İngilizce öğrenmek amacıyla tiyatroya gittim. Ama Paris'te sonsuz bir bollukla rastladığım şeyi, dostluğu, arkadaşlığı ve neşeyi hep aradım. Aramaktan bir hal oldum. Önem verdiğim konuları tartışacak kimseleri bulamıyordum. İngilizlerin iyi niyetlileri de spora, oyuna ve politikaya, sözün kısası onları ilgilendiren her şeye pek boş verdiğim için beni oldukça ham ve sıkıcı buluyordu belki de. Hiçbir yerde, hiçbir çevreyle, hiçbir ortamda bağdaşamıyordum. Bu yüzden İngiltere'de vaktimin 9/10'unu ya odamda ya British Museum'da geçirdim. Önceleri gezip dolaşarak bir şeyler öğrenmeyi büyük bir iyi niyetle denedim elbette. Baedeker'in salık verdiği Madame Tussaud'un Mumyalar Müzesi'nden Parlamento'ya kadar ne varsa bir üniversitelinin sorumluluk duygusuyla köşe bucak aradım. Ale, İngiliz birası içmesini öğrendim ve Paris'in sigarasını İngilizlerin piposuyla değiştirdim. Yüzlerce ayrıntıda hep uymaya çabaladım ama ne toplumla ne de edebiyatla gerçek bir bağ kurdum. İngiltere'yi dışından seyreden bir kimse, önemli pek çok şeyi kentte kapılarında pırıl pırıl parlayan bir örnek pirinç levhalar bulunan o zengin şirketlerin önünden geçer gibi görmeden geçip gider. Bir kulübe götürüldüğümde orada ne yapacağımı bilemiyordum. Deri kaplı o derin koltukların görünüşü bile kulübün bütün atmosferi gibi sanki ruhumu uyuşturuyordu. Çünkü ben başkaları gibi sıkı çalışarak ya da spor yaparak dinlenmeyi hak etmiş değildim. Bu kent aylakları, gözlemcilikten başka bir şey yapmayanları, milyoner olup da otyum, rahat sanat haline getirmeyi becerenler bir yana, acımasızca yabancı bir cisim gibi dışlardı. Oysa Paris bu yabancıları hayatına seve seve katardı. Yanlışımın ne olduğunu pek geç anladım. Londra'da bu 2 ayımı herhangi bir işte geçirmeliydim. Bir dükkanda gönüllü çalışarak ya da bir gazetede sekreterlik yaparak İngilizlerin yaşayışına hiç değilse biraz sokulabilirdim. Dıştan incelemekle pek az şey öğrendim. Gerçek İngiltere'nin ne olduğunu ancak yıllar sonra savaş sırasında biraz anladım. İngiliz şairlerinden yalnız Arthur Symons'u gördüm. O da beni şiirlerini pek sevdiğim W.B. Yeats ile tanıştırdı. Nazım'la yazılmış zarif oyunu The Shadowy Waters, Gölgeli Suların bir bölümünü Salt sevdiğimden çevirmiştim. Bir okuma akşamı yapılacağını bilmiyordum. Seçkinlerin çağrıldığı dar bir çevreydi. Pek geniş olmayan odada iyice sıkışık oturuyorduk. Hatta bir kısmımız arkalıksız iskemlelere ya da yere oturmuştu. Yeats, kara ya da kara örtülü bir kürsünün iki yanında kol kalınlığındaki kocaman kilise mumlarını yaktıktan sonra başladı. Odanın bütün ışıkları söndürülmüş, şairin kara kıvırcık saçlı enerjik başı mumların ışığında bütün canlılığıyla belirmişti. Yeats, uyumlu bir sesle ve tumturaklılığa düşmeden her dizinin hakkını vererek ağır ağır okuyordu. Her şey çok güzeldi gerçekten de, bir tören havası vardı. Tek rahatsız eden yanı Yeats'i rahipleştiren cübbemsi kara giysi, kalın mumların titreyerek eriyişi ve havanın sanırım genzi hafifçe yakan o kokusu sözün kısası, ortamın gösteriş yanının aşırılığıydı. Bir edebiyat şöleni içten geldiğince okumalar yerine bir şiir töreni olmuştu bu yüzden. Öte yandan yeni bir çekiciliği de vardı benim için. Verhaeren'in şiir okuyuşuyla karşılaştırmaktan yine de kendimi alamıyordum. Verhaeren kollarını şiirin uyumuna daha iyi tempo tutturabilmek için sıvamıştı. Hiçbir süslülük ve mizansen yoktu. Sonra Rilke'yi hatırladım. O da bir kitaptan rastgele dizeler okurken kendisini sözün sessiz bir kulu bilip yalın ve açık kalırdı. O güne kadar böyle mizansenli bir şiir okuma görmemiştim. Yeats'in yapıtlarına ne kadar hayran olsam da bu tapınma sahnesini kuşkuyla karşılamıştım. Yine de oradan hoşnut ayrıldım. Ama Londra'da gerçekten bulup ortaya çıkardığım şair, yaşayanlar arasında değil, o yıllarda haksız yere unutulmuş bir sanatçı olan William Blake'ti. Bu yapayalnız ve sorunlarla yüklü deha, beceriksizliklerle kusursuzluğun en başarılı karışımının ortaya çıkardığı kişiliğiyle beni bugün de büyüler. Bir dost o sırada Lawrence Binyon'un yönettiği British Museum'un baskılar bölümünde bulunan renkli resimli Avrupa, Amerika, Eyüp kitabı yapıtlarını, bugün hepsi de antika eserlerin en değerleri arasına girmiş bulunuyor, görmeme öğütlemişti. Yollarını tam bilemeden, fantezilerin çangıllarında, meleklerin kanatlarında uçarcasına, hayallerinin peşinden sürüklenen o büyülü kişilerden biriyle ilk kez karşılaştım burada. O kişinin hem saf hem şeytansız ruhuna girebilmek ve şiirlerinden bazılarını Almanca'ya çevirebilmek için günlerce, haftalarca uğraştım. Onun yazdığı bir sayfayı elde etmek bende ölçüsüz bir istek, bir tutku olmuştu neredeyse. Ama sonra bunun gerçekleşmeyeceğini anlardım. O tarihte Blake'i en iyi tanıyan kişi olan dostum Archibald Russell, düzenlediği sergide onun hayali portrelerinden birinin King John satışa çıktığını ve bu resmi büyük ustanın en güzel kara kalem deseni saydığını, bence de öyle, söyledi. Bana o bakmaya doyamayacaksınız diyen dostum haklı çıktı. Kitaplarımın ve resimlerimin arasında bir tek bu desen 30 yılı aşkın süre yanımdan ayrılmadı. O çılgın kralın büyülü ve ışıltılı bakışları asılı olduğu duvardan beni ne çok süzmüştür. Yitirdiklerim ve benden uzakta kalanlar arasında, yolculuklarım sırasında yokluğunu en çok hissettiğim şey bu resimdir. Sokaklarda ve kentlerde boşuna aramış olduğum İngiliz dehasını, Blake'in gerçekten gökyüzüne yaraşır o çılgın kralında buluvermiştim. Bu dünyada sevdiğim pek çok şeye bir yenisini katmıştım. 12. ayrımın sonu, sayfa 126.